Kitabın adı Ölüm Tanığı, yazarı Nora Roberts, 14. ayrım, 7. bölüm. Eve, polis merkezine Peabody'den önce ulaştı. Bilerek öyle yapmıştı. Bu uğurda geceki uykusunun bir saatini feda etmişti. O gelmeden raporunu güncelleyip bu işi geride bırakmak istiyordu. Eğer şansı yaver giderse, Charles Monroe'ya dair herhangi bir tartışma çıkmadan mesele kapanırdı. Dedektiflere ayrılan dinlenme odasında bir hareketlilik vardı. Dedektif Zeno'nun eşi önceki gece doğum yapmıştı, bir kızları olmuştu. Zeno da bunun şerefine merkeze iki düzine çörek getirmişti. Eve, dedektifleri iyi tanırdı. Onlar çöreklerin üstüne aç kurtlar gibi üşüşmeden içeri gitti, kendine bir tane kaptı. Çekilişin galibi kim?
Benim.
Baxter, framboaz reçelli tarçınlı bir çörek kapmış sırıtıyordu. Tam 630 papel kazandım. Şu işe bak, şu bebek piyangosunu bir kere bile kazanmış değilim. Eve, teselli niyetine bir çörek daha aldı çaktırmadan. Çöreği ısırırken Baxter'a gülümsedi. Eski dostum Baxter diye düşündü Eve. Bazen uyuzluğu tutuyor ama işini ondan daha titizlenerek yapanı, ayrıntılara özen göstereni de yoktur. Şanslı günündesin anlaşılan. Hem de nasıl, şu yeni çıkan oto eğlence sisteminde gözüm vardı. Şimdi bu parayla rahat rahat alabilirim. Çok iyi bir haber bu Baxter, fakat kastettiğim bu değildi. Bugün cidden şanslı günündeymişsin demek. Çantasından bir dosya dolusu disk çıkardı. Bu disklerde Draco'nun öldürüldüğü gece memurların kaydettiği tanık listeleri vardı. Büyük ödül sana vurdu. Bu listedeki her bir kişinin geçmişini araştıracak, olasılık testleri yapacaksın. Elimizde yaklaşık 3000 isim var. Yanına iki dedektif al. Eğer lazımsa birkaç tane de polis memurunu görevlendir. Gidip bu tanıkların ifadelerini alın. Bakalım hafta sonuna kadar listeyi yarıya indirebilecek misin? Baxter inanmaz bir tavırla güldü.
Çok komiksin Dallas.
Whitney bu göreve birini atamamı emretti. Ben de seni atadım Baxter.
Saçmalık bu.
Eve dosyayı masanın üstüne atınca Baxter'ın gözleri hayretle açıldı. Bu kabus gibi listeyi öylece başıma atamazsın Dallas.
Atabilirim, atıyorum, attım.
Dikkat et Baxter, bak yerler hep kırıntı doldu. Unutma, çalıştığımız yeri daima temiz tutmalıyız. Bu sabah iyi iş çıkardığına sevinerek ofisinin yolunu tuttu. Arkasından küfür sesleri geliyordu. Ofisin kapısı açıktı, içeriden sesler geliyordu. Eve sırtını duvara dayadı, parmaklarını yavaş yavaş silahına götürdü. Şekerleme hırsızı nihayet elime düştün diye söylendi içinden. Hızla ofise girdi, içeriye sızan adamı ensesinden yakaladı.
Yakalandın!
Hey, hanımefendi! Eve var gücüyle adamın üstüne abanmıştı. İstese fazla zorlanmadan camdan dışarı atıverirdi bu herifi. Cesedinin kaldırımda enteresan bir iz bırakacağı kesindi. ''Sana haklarını okumayacağım.'' dedi Eve. Adamı kaldırıp dosya dolabına yapıştırdı. ''Gideceğin yerde buna ihtiyaç duymayacaksın nasılsa.''
''Teğmen Dallas'ı arayın.''
Adamın sesi paslı bir flüt gibi incecik çıkıyordu.
''Teğmen Dallas'ı arayın.''
Eve adamı odanın ortasına sürükledi. Büyüteçli gözlükleriyle korku içindeki gözlerine dikkatle baktı.
Dallas benim, aptal herif seni.
Demek öyle.
Of, adım Louis. Tom John Louis. Bakım ve onarım biriminde çalışıyorum. Yeni ekipmanınızı getirmiştim.
Ne diyorsun ya?
Dur, nefesini koklayacağım. Ağzın şekerleme kokuyor işte. Şimdi kendi dilinle boğayım seni de gör.
Adamın ayakları yere değmiyordu. Yanaklarını şişirip olanca gücüyle Eve'in suratına üfledi.
Kantinden buğday çöreği almıştım. Bir de meyveli kek yedim. Şekerleme falan yemedim size yemin ederim.
Tamam, yememişsin. Yine de ağız gargaranı değiştir bence. Hani nerede bu yeni ekipman?
Şurada. İşte şurada. Tam da veri aktarımını tamamlamak üzereydim.
Eve adamı yere bırakmadan gösterdiği tarafa baktı. Gördüğü manzara karşısında ağzı açık kaldı. Louis'i pat diye yere attı. Gri kasalı yeni bilgisayarına koştu.
Benim, benim bu.
Evet teğmenim, evet efendim. Eve malını hemen sahiplenmişti. Kasayı kollarıyla sardı. Başını geriye adama doğru çevirdi.
Bak şimdi tamirci çocuk, eğer benimle dalga geçiyorsan kulaklarını koparır yahni yaparım.
Elimde talimatname var. Temkinli hareketlerle elini cebine attı. Kayıt ünitesini çıkardı, üniteye bir kod girdi.
Bakın, işte burada, cinayet masasından Teğmen Eve Dallas adına talimat verilmiş. Artık yepyeni bir XE5000 sahibisiniz. Kendiniz talepte bulunmuşsunuz zaten.
İyi de talepte bulunalı tam 2 yıl oldu.
Evet, doğru. Adam umutla gülümsedi. Sonunda sizin oldu işte. Siz gelmeden önce makineyi ana bilgisayara bağlıyordum. İşimi bitirmemi ister misiniz?
Evet evet, bitir.
Tamam, göz açıp kapayıncaya kadar hallederim. Bir daha da sizi rahatsız etmem.
Hemen masanın altına girdi.
Tom John ne biçim bir isim?
Benim de adım bu işte Teğmen'im.
Bakın, kullanım kılavuzunuz şuradaki kutunun içinde.
Eve adamın gösterdiği yere baktı. Kutuyu görünce burun kıvırdı.
Nasıl çalıştığını biliyorum. Evde de bu modelden var.
İyi bir alet doğrusu. Ana bilgisayara bağlandıktan sonra tek yapmanız gereken şey, eski ekipmandan buna veri aktarımı yapmak ve kodunuzu girmek. Bu da olsa olsa yarım saatinizi alır.
Vaktim var.
Ezilmiş, hırpalanmış, hor kullanılmış eski bilgisayarını yan gözlerle süzdü. O eziklerden bazıları bizzat kendi eseriydi. Bazen sinirlendiği zamanlarda makineye bir yumruk indirdiği olurdu.
Peki eski ekipmanım ne olacak?
Dilerseniz buradan aldırıp geri dönüşüme yollayabilirim.
Olur. Dur dur, olmaz. İstiyorum onu, alıp eve götüreceğim.
Bilgisayarı eve götürüp canını okumaya karar verdi. İyice hurdasını çıkaracaktı o aşağılık aletin.
Bana uyar.
Adam bir yandan çalışıyor, bir yandan da ıslık çalıyordu.
O alet 5 yıldır hiçbir yerde kullanılmıyor. İşinizi nasıl görebildiniz bilmiyorum.
Eve bu sözlere gırtlaktan gelen bir homurtuyla karşılık verdi. Peabody bir saat sonra merkeze vardığında Eve'i masasında gülümseyerek oturur buldu.
Bak Peabody, Noel hediyemi şimdiden aldım.
Vay canına!
Peabody içeri girdi, ünitenin etrafında dolandı.
Vay vay vay! Amma da güzelmiş.
Evet, hem de bana ait.
Yeni kankam Tom John Lewis benim için kurdu. Bu alet sözümü dinliyor Peabody, ne dersem yapıyor.
Çok güzel Teğmen'im. İkinize mutluluklar dilerim.
Pekala, bu kadar geyik yapmak yeter.
Kahvesini aldı. Peabody'ye de isterse kendine kahve söylesin diye oto aşçıyı işaret etti.
Dün gece Draco'nun mekanında biraz inceleme yaptım.
Öyle bir planın olduğunu bilmiyordum. Söyleseydin ben de kendimi ona göre ayarlardım.
Gelmen gerekmiyordu.
Eğer Peabody de gelmiş olsaydı, Arina'nın evindeki manzara büsbütün çirkinleşirdi. Draco'nun otel odasında sağlam zulası varmış. Koleksiyonunda 20 gram kadar beyaz tavşan da vardı.
Aşağılığın teki desene.
Hem de nasıl. Yatak odasında öyle acayip seks oyuncakları vardı ki.
Ben ki kendimi bu işlerde nispeten deneyimli bilirim, bazılarının ne işe yaradığını bile anlamadım.
Ayrıca bir video disk koleksiyonu da vardı. Çoğu kendi seks görüntüleriydi.
O halde kurbanımız ölü bir cinsel sapık.
Oyuncaklar ve diskler kişisel tercihlere giriyor. Onlarda bir sorun yok. Fakat odasından tavşanın çıkması onu cinsel sapkınlık sınırlarına dahil ediyor. Bu bilgi bizi cinayet nedenine götürebilir. Aslında nedenlerine desek daha doğru olur. Olası cinayet nedenleri biriktikçe birikiyor. Önüne geleni protesto edip duran Frey Edgar'lar gibi üst üste yığılıyor. Yaptığım benzetmeyi üstüne alınma lütfen.
Hayır, alınmam.
Şimdiye kadar potansiyel cinayet nedeni olarak hırs, kişisel çıkarlar, para, seks, uyuşturucu, duygusal açıdan suistimal edilme ve genel bir nefret çıktı karşımıza.
Draco kadın avcılığı yapmaktan hoşlanıyormuş. Ayrıca kadınları da erkekleri de aşağılıyormuş. Düzenli olarak uyuşturucu kullanıyormuş. Üstüne üstlük, sinir bozucu, adi herifin tekiymiş. Kendisini tanıyan herkes onu kendi bağırsaklarıyla asmak istiyormuş. Bütün bunları düşününce listeyi küçültmek pek de kolay olmuyor.
Eve sandalyesini başka yöne döndürdü.
Dün gece olasılık hesaplamalarına başladım, biraz ilerledim. Şimdi şu hünerli yepyeni bilgisayarımla Elimdeki verileri kopyalayıp sana vereceğim. Taramaya sen devam edersin. Birazdan Mira ile görüşeceğim. Belki ondan gelecek bilgiler listeyi biraz daraltmamızı sağlar. EBD'deki arkadaşlarla saat 11'de görüşmek üzere bir randevu ayarla. Ya öğlen yapılacak görüşmeler ne olacak? Sen plana göre git. Bir, olmadı iki saate dönerim ben. Masanın başından kalktı. Eğer işim uzar da gelemezsem laboratuvarı ara. O salak görevliyi sıkıştır ki sabahleyin gönderdiğim uyuşturucuları teyit etsin. Memnuniyetle. Peki suyuna mı gideyim, tehdit mi edeyim? Benimle ne kadar süredir çalışıyorsun Peabody? Neredeyse bir yıl oldu efendim. Eve odadan çıkarken başını salladı. Yeterince olmuş işte. Kendi kararını kendin ver. Mira'nın odası, polis merkezinin arı kovanını andıran çoğu odasına göre daha medeni bir yerdi. Eve göre durumu tanımlayan en iyi sıfat bu olsa gerekti. Sakin bir odacık diye düşündü Eve. Özellikle de ilerideki test odasında neler döndüğünden haberdar değilsen. O odaya bir daha adım atması için yüzyıllar geçmesi gerektiğinden emindi Eve. En azından öyle umuyordu. Fakat Mira'nın kendi odası, test odasının insanı kendinden uzaklaştıran, moral bozucu ortamından zerre kadar etkilenmemişti. Mira burayı mavinin değişik tonlarındaki rahat kanepelerle döşemiş, mod ekranına da yatıştırıcı okyanus dalgalarını uygun görmüştü. Bugün üzerinde pastel renkli, yumuşak kesimli, şık takımlarından biri vardı. İç açıcı, bahar yapraklarını andıran yeşil tonlarındaydı giysisi. Geriye taranmış dalgalı saçları, Eve'in oldum olası pek beğendiği duru, güzel yüzünü açığa çıkarıyordu. Kulaklarındaki damla biçimli inci küpeler, boynundaki altın zincirin ucundaki inciyle bir örnekti. Narin, kadınsı güzellik denince Eve'in aklına hemen bu kadın gelirdi. O kadar işinin arasında bana vakit ayırdığın için sağ ol. Aslında bu dosya benim için faydalı oldu dedi Mira. Oto aşçıyı çay hazırlamaya programladı. İlk defa bir vakaya tanıklık ediyorum. Şimdiye kadar New York Polis ve Güvenlik Teşkilatı'nda geçirdiğim onca yılda bir tek cinayete dahi şahit olmamıştım. Elinde iki fincan bitki çayıyla Eve yaklaştı. Eve'in gözlerinde beliren karanlığı fark etti. Richard Draco olayı bir cinayet değildi Eve, bir infazdı. Cinayetten çok farklı bir şey bu. Mira, Eve aslında bir yudumdan fazla içmeyeceğinden emin olduğu çayını uzattı, yerine oturdu. Cinayet olgusu üzerine çalışıyorum. Yani katiller üzerine. Katilleri dinliyorum ve onları tahlil ediyorum. Profillerini çıkarıyorum. Bir doktor olarak ölümün ne olduğunu biliyorum, anlıyorum ve saygı duyuyorum. Fakat bu defa gözlerimin önünde bir cinayet işlendi ve bunu önce anlamadım bile. Bu deneyim bana zor anlar yaşattı. Bana sorarsan orada çok iyi iş çıkardın. Mira'nın dudakları belli belirsiz bir gülümsemeyle hafifçe kıvrıldı. Olaya farklı açılardan yaklaşıyoruz demek. Evet, Eve'in bakış açısı cesedin başında üzeri kan lekesi olmuş botlarıyla dikildiği açıydı doğrusu. O gece tiyatroda Mira'nın nasıl bir ruh halinde olduğunu aklına bile getirmediğini şimdi fark ediyordu. Etrafındaki en becerikli kişi o olduğundan, hiç düşünmeden ekibe dahil edivermiş, Mira'yı kullanmıştı. Özür dilerim, o kadarını düşünemedim, sana başka seçenek bırakmadım. Beni düşünecek halin mi vardı? Hem o an ben de kendimi düşünmedim. Mira toparlanmıştı, çayını yudumladı. Sahne arkasında bir an önce işe girişmem gerekti. Peki bıçağın gerçek olduğunu ne zaman fark ettin? Cinayeti durduracak kadar çabuk fark edemediğim ortada. Önemli olan da bu. Görüşmelere başladım ve oyuncuları ilk sıraya koydum. Evet, izlediğimiz oyunla, tiyatroyla iç içe geçmiş bir olay bu. Yöntemi, zamanlaması ve sahneye konuşu da oyundakiyle aynı. Olaya akademik bir mesafeden bakmak Mira'yı rahatlatıyordu. Cinayet sahnesini zihninde canlandırdı. Çıkan profile göre katil ya bir oyuncu, ya oyuncu adayı ya da bir zamanlar oyuncu olmak istemiş biri. Öte yandan temiz, zekice tasarlanmış, dikkatle işlenmiş bir cinayet bu. Peşine düştüğün katil hem gözü pek hem soğukkanlı biri iyi. Peki izleyicilerin bu cinayete tanık olması şart mıydı? Evet, bence şarttı. Cinayeti böyle ışıklar altında, sahnede, panikten nefesi kesilen seyircilerin gözlerinin önünde işlemek istedi. Bence katil için cinayetin bu yönü, Draco'nun ölümü kadar büyük önem taşıyordu. Hem cinayet işlemek hem de sonrasında rol yapmayı sürdürmek heyecan veriyor ona. Orada şoka girmiş, dehşete kapılmış numarası yaptı. Defalarca kez prova ettiği bir rolü oynadı. Biraz düşündü Mira. Kesinlikle provasını yapmış. Yoksa rolünü böyle başarıyla sahneleyemezdi. Draco, zamanımızın en büyük aktörlerinden biri olarak anılıyordu. Dolayısıyla Draco'yu öldürmek işin ilk adımı olacaktı. Bu durumda onun yerine geçmek de kaçınılmaz olarak ikinci adımı oluşturuyor. Katil, Draco'nun yerine sadece kendi aklınca geçtiğini düşünse bile ikinci adım bu. O halde cinayetin mesleki hırslarla işlendiğini söylüyorsun. Evet, kısmen. Fakat kişisel nedenler de bir o kadar önemli. Oyuncularda ve oyuncu adaylarında mesleki ve kişisel nedenler kolayca iç içe geçebiliyor. Draco'nun ölümünden mesleki anlamda somut bir çıkar elde edecek tek kişi, Draco'nun yedeği Michael Proctor. Mantık doğru, ancak o sahneye çıkan ya da o gösterinin bir şekilde parçası olan herkes bu ölümden kârlı çıkıyor. Basının ilgisini, halkın beynine kazınan isimleri, tarihe kazınan silinmez izi bir düşünsene. Bir oyuncunun hayali bu değil midir zaten? Tarihte iz bırakmak. Orasını bilemem, hayatlarını başka olmaya çalışarak geçiren insanları anlamıyorum. Bir oyuncunun işi, izleyicileri başka bir insan olduğuna inandırmaktır. İyi bir oyuncu için tiyatroculuk yalnızca bir meslekten ibaret değildir. Oyuncu tüm yaşamını işine adar. Sen nasıl kendi işine bir yaşam biçimi olarak bakıyorsan, onlar da öyle bakıyor. Draco'nun öldürüldüğü gece ise sahne ışıkları o oyundaki herkesi biraz daha aydınlattı. Oyunda görev alan veya onunla bir şekilde ilişkili olanlar için de geçerli bu. İzleyiciler buna dahil değil, dedi Eve. Elimizdeki kısıtlı veriyle izleyicileri toptan elemen mümkün değil. Fakat şahsen sahneye yakın olan kişiler üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini düşünüyorum. Mira fincanını bıraktı, Eve'in koluna dokundu. Sen Nadine için kaygılanıyorsun. Eve ilkin bir şey söyleyecek oldu, sonra vazgeçti. Nadine benim hastam, bana her şeyini anlatıyor. Maktulle olan geçmişini gayet iyi biliyorum. Eğer gerekirse mesleki görüşlerime dayanarak Nadine'in böyle vahşi bir suçu tasarlamasının ve işlemesinin mümkün olmadığını ifade etmeye sonuna kadar hazırım. Nadine Draco'ya bir ceza vermek isteseydi, bunu basın yoluyla yapmanın bir yolunu bulurdu. İşte bunu yapabilirdi. İstese gayet iyi yapardı da. Tamam, güzel. Nadine'le konuştum diye sözlerini sürdürdü Mira. Onunla bugün resmi olarak görüşeceğini biliyorum. Buradan çıkınca görüşeceğiz. Ben Nadine ve avukatı olacak sadece. Bana o bilgilerle geldiğini kayıt altına almak istiyorum. İfadesini birkaç günlüğüne ortaya çıkarmayacağım ki azıcık nefes alabilsin. İyi olur. Mira, Eve'in yüzüne dikkatle baktı ve söylemediği bir şeyler olduğunu anladı. Başka? Aramızda kalacak, tamam mı? Elbette. Eve çayından bir yudum aldı. Sonra Mira'ya Draco'nun odasından çıkan videodan bahsetti. Mira bir an bile duraksamadan, ''Farkında olamaz.'' dedi. ''Bilseydi bana söylerdi. Böyle bir kaydın varlığından haberdar olsaydı, şu an çok daha sıkkın, çok daha gergin olurdu. Bundan utanırdı. Draco o videoyu Nadine'den habersiz çekmiş olmalı. O halde şu soruyu sormak gerek. Ya Draco, Nadine'in onu ziyaret ettiği gün videoyu kendisine gösterseydi, o zaman ne olurdu? Öyle şeyler yaşanırdı ki, temizlik görevlileri suiti görünce otel yönetimine hatırı sayılır bir hasarla karşılaştıklarını bildirirlerdi. Ayrıca Draco da sahneye çıkmadan önce acil servise gitmek zorunda kalırdı. Mira tekrar yerine oturdu. Böyle güldüğünü görmek çok güzel. Nadine için endişelenip durmana üzüldüm. Buluştuğumuzda sarsılmış bir haldeydi. Eve sandalyeden kalktı. Ekranda yükselip alçalan dalgaları seyretmeye başladı. Bir sürü kişi kulağıma bir şeyler fısıldayıp duruyor. Dikkatimi dağıtıyorlar. Bir yıl önceki hayatına geri dönmek ister miydin Eve? Ya 2 yıl önceki? O zamanlar bazı şeyler daha kolaydı. Sabah kalkıyor, işe gidip vazifemi yapıyordum. Haftada 2 kere filan Mavis'le takılıyorduk. Derin bir iç çekti. Hayır, geri dönmek istemezdim. Zaten artık bunun önemi yok. Buradayım işte. Pekala, Draco'ya dönelim. İyi sözlerine devam etti. Tam bir seks avcısıymış. Evet, sen gelmeden az önce güncellenmiş raporunu okudum. Seksin Draco'nun en gözde silahlarından biri olduğu konusunda sana katılıyorum. Fakat onu tatmin eden şey seksin kendisi değil. Ona asıl zevk veren şeyler, kadınları parmağında oynatmasını sağlayan görüntüsü, tarzı ve yataktaki becerisiydi. Kadınlara oyuncak gözüyle bakıyordu Draco ve diğer erkeklerden üstün olduğunu kadınlarıyla gösteriyordu. Hep ilgi odağı olma takıntısı vardı. Peki ya uyuşturucu meselesi? Bu adam yatağa atamayacağını düşündüğü kadınlara beyaz tavşan veriyormuş. Böyle yaparak kadının seçme fırsatını da elinden almış oluyor. Orası öyle. Ama bu vakada Draco'nun uyuşturucuyu sadece bir baştan çıkarma nesnesi olarak gördüğünü düşünüyorum. Tavşan onun zihninde mum ışığından, romantik bir müzikten farksızdı. Kendisinin şahane bir aşık olduğuna inanıyordu. Aynen şahane bir oyuncu olduğuna inandığı gibi. Bir yıldız olduğu için böyle şeyler yapmaya hakkı olduğunu düşünüyordu, hepsi bu. Cinayet nedenleri arasında cinsellik yoktur demiyorum Eve. Yalnız bu vakada pek çok neden iç içe geçmiş durumda. Katil de son derece karmaşık bir kişiliğe sahip. Büyük ihtimalle de kurbanı kadar ben merkezci bir insan. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş, diye mırıldandı Eve. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141. Devamı 15. ayrımda.